Ayrım 18, sayfa 225. Vartan için gün bitmek bilmiyordu. Uzanmıştı ama uykuya dalamıyordu. Karargahın yanındaki askeri hapishanenin üst katındaki hücresinde kafesindeki bir aslan gibi garip ve hararetli şekilde dolaşıyordu. Sürgüne gönderilenleri aramak için sabırsızlanıyordu. Kaybedilen her saat onu ailesinden bir parça daha uzaklaştırıyordu. Son ezandan sonra demişti İbrahim. Vartan Halit Paşa ile görüşmesinden sonra riski göze alarak yola çıkmayı tercih ederdi ama dostları ve kendi planları tehlikeye düşebilirdi. Karanlığın bastırmasına kadar beklemek, o zamana kadar hiçbir şey olamazdı. Onun dar ağacında ölmediğini kaç insan biliyordu. Keşke tarih şimdi konuşabilseydi. Kapıdaki mazgal penceresi her itildiğinde irkiliyordu. Nöbetçiler için o da diğerleri gibi bir tutukluydu. Tek fark bir öğün fazla yemesiydi. Bu özel bir şey değildi. Davalarını bekleyen subaylar bedelini ödeyerek yemeklerini özgürce İstediklerini ısmarlama hakkına sahiptiler. Vartan zamanını Sivas ve Halep arasında kalan ülke parçasının coğrafik durumunu yeniden hatırlamakla geçiriyordu. Şehirlerin, caddelerin, ırmakların ve dağların durumunu. Suriye çölünün kenarındaki Halep, hava ölçümü 400 kilometre, dolambaçlı yollarla bunun iki katından fazlaydı. Türk'ten çok Arapların yaşadığı bir bölge ama Vartan ailesine daha önce ulaşabilirdi. Sürgün konvoyları mutlaka yavaş ilerliyordu. İbrahim çeşitli yollardan giden birçok koloni içinde Sivas'tan giden Ermenileri ayırabilirdi. Fakat hepsi bir kontrol kampı bulunan Malatya üzerinden geliyorlardı. Yakalamak için oraya atla gidebilirdi. Eğer atından sonuna kadar yararlanabilirse oraya 4 günde ulaşabilirdi. Akşam yemeğinden sonra dakikalar geçmek bilmiyordu. Saatler uzadıkça uzuyordu. Vartan karanlıkta oturdu ve sabırsızlığını dizginlemeyi denedi. Nihayet adımlar işitildi ve kapı açıldı. Süvari üniforması içinde genç bir çavuş hücreye girdi. Girişteki ışık gergin suratına vuruyordu. Dili gür bıyıklarının üzerinde dolaşıyordu. "Albay Balyan," diye sordu yavaşça. "Evet." Vartan ona yaklaştı. Adam boş ellerle gelmişti. Söz verilen üniforma, kağıtlar ve bir silah. Çavuş tutuklunun bir şeyler söylemek istediğini görünce ağzını kapattı. "Tek bir söz yok. Beni takip edin ve ne söylersem onu yapın." Boş koridorlar dezenfektan kokuyordu. Bir merdiven aşağı indiler ve binanın arka bölümüne geçtiler. Genç çavuş o kadar sinirliydi ki bir at ahırının iç avlusundan dışarı açılan kapının büyük bronz anahtarını metal kilidine sokarken uğraşmak zorunda kaldı. Boşluğa çıktı ve Vartan'a kendini takip etmesi işaretini vermeden önce esaslı bir biçimde etrafına bakındı. Kuru ot yüklenmiş bir arabaya yaşlı bir beygir koşulmuştu. "Siz burada saklanmak zorundasınız. İki adam arabayı şehirden çıkaracak. Sonra sizi bırakacak. Onlar hiçbir şey bilmiyorlar ve hiç soru sormadan verilmiş bir emri yerine getiriyorlar. Size bakmalarına izin vermeyin. Saklandığınız yerden çıkmadan önce onlar gidinceye kadar bekleyin." Bu kaçma olayı Vartan'ın tasavvur ettiğinden tamamen farklı gelişiyordu. Kağıtları ve atı yoktu. Bazı şeyler ters gitmiş olmalıydı. Refakatçi çavuş ters gitmiş olmalıydı. Refakatçi çavuşun yanında İbrahim Alizade'nin adını anmayı bile uygun bulmadı. Ama asıl olan artık özgürdü, gerisini anlayabilirdi. "Teşekkür ederim," dedi çavuşa ve kuru otun içine girdi. Çavuş onu otlarla örttü ve başka bir söz söylemeden gitti. Toz ve polenler Vartan'ın burnunu gıcıkladı. Daha iyi nefes alabilmek için ve çevreyi gözetleyebilmek için sapları biraz yana itti. İki asker gelinceye kadar yarım saat geçti. İçkiliydiler ve yüksek sesle konuşuyorlardı. Bu salaklar her şeyi berbat edebilirdi. Araba hareket etti. Hapishane duvarı boyunca gitti, karanlık bir sokağa döndü ve sonunda lokanta ve kahvelerin hala açık olduğu bir caddeye ulaştı. Yoldan geçenler akşamın bu vaktinde yolda olan bir ot arabasına meraklı ve şaşkın baktılar. Vartan içindeki öfkeden kuduruyordu. Gizli rota dedikleri bu ise eğer gerçekten de başarılmıştı. En küçük bir terslikle aşağı atlamayı ve kaçmayı düşünüyordu. Hiçbir şey olmadı. Az sonra şehir duvarının karanlık harabelerini geçiyorlardı. "Nereye gitmek istiyorsunuz?" diye sert bir ses duyuldu. Araba durdu. Şehir surlarında nöbet tutan askerler yaklaştı. Vartan kendini biraz daha kuru otların içine gömdü. Nöbetçilerden biri arabacının kuzeniydi. Ona gülerek sordu. "Deme Fikret, orduyu mu çalıyorsun?" "Ben değil subayım." "O sana inşallah komisyonunu verir. Yoksa..." "Ne?" "Yoksa gecenin ortasında keyfimden geziye çıktım mı sanıyorsun?" Arabayı kullanan iki asker indiler ve yarım şişe rakıyı dostlarıyla paylaştılar. Sigaralarını yaktılar, eğlence ve şaka dolu uzun bir sohbete başladılar. Nihayet araba yola koyuldu ve sağdaki köprüye döndü. Bu Tokat'a ve Samsun'a giden yoldu. Fakat zamanı da gelmişti. Vartan zor nefes alıyordu. Boğazı toz dolmuştu. Kafasını ottan dışarı çıkardı. Şehir yavaş yavaş uzakta kalmıştı ve kızılırmak arabanın altında çağlıyordu. Arkada karanlığı yaran bir ova uzanıyordu. Vartan yeni bir hayata uzandığını hissetti. Çeyrek saat sonra araba yeniden durdu. İki asker tüfeklerini omuzlarına astı ve yaya olarak şehre geri döndü. Yaklaşık 20 adım sonra sigara yakmak için durdular. Vartan onları sabırsızlıkla çile çekerek gözetliyordu. Çakmağın ateşi yüzlerini aydınlatıyordu. "Bunu gördün mü?" diye bağırdı askerlerden biri heyecanlı. Evet, mavzer tabancalarına mermi sürdüler. Ya arabadaki gizli yolcularını keşfettiler ya da bu bir manevraydı. Vartan arabanın ön kısmına sürüklendi. İki el ateş edildi, arkadan üçüncüsü geldi. At şaha kalktı ve gemi azıya aldı. Askerler atı durdurmayı denemediler. Vartan yere düşmüş olan yulara uzanamadı. Araba yalpılıyor, sendiliyordu. Vartan tam zamanında araba bir çukura yuvarlanmadan hemen önce arabadan atladı. At kırılan araba okundan kurtuldu ve şehir istikametine doğru kaçtı. Vartan ayağa kalktı ve yakasındaki otları silkeledi. Özgürdü. "Psst, Vartan." Bu İbrahim'in sesiydi. Vartan'ın gözleri sesin geldiği yeri aradı. Ön taraftaki bir ceviz ağacının altından bir gölge yola doğru yaklaşıyordu. Vartan albaya doğru koştu. Onu omuzlarından tutup salladı. "İbrahim, İbrahim," dedi gülerek. "Benim hayatımı kurtardın. Şimdi bana özgürlüğümü geri veriyorsun. Sen de benim için aynısını yapardın." Albayın sesi kesik bir asabiyeti ele veriyordu. Samimi selamlaşmasına ara verdi ve Vartan'ı ağaçların altına çekti. Eğerlenmiş iki at orada bağlıydı. İbrahim bir mum yaktı ve yere yerleştirdi. "Ne kadar çabuk toz olursan o kadar iyidir." "Yolunda gitmeyen bir şey mi var?" diye sordu Vartan endişeliydi. "Hayır, bilmiyorum. Öyle bir önsezim var." İbrahim yarattığı sıkıntıyı bir gülüşle dağıtmayı denedi. "Melek, ilk karım bana bugün salı olduğunu hatırlattı." "Ne olmuş?" "Allah ölüler diyarını bir salı günü yarattı. Bu insanların işleri bakımından uğursuz bir gündür." "Başka bir şey yoksa iyi," dedi Vartan. Rahatlamıştı. Cesaretlendi ve ekledi. "Bu kesinlikle hayırlı işler için geçerli değildir." "Meleğe bunu ben de söyledim. Bugünün uğursuzluğu senin asılman olabilirdi." Bunları söylerken İbrahim atlardan birinin eğerinin kemerini bağlamıştı. Onu düğümledi ve dostuna birkaç giyecek parçası verdi. Vartan üniformayı giydi, bir tabanca kılıfını sırt çantasının tasmasına bağladı. Giydiği çizmeler de yeniydi. "Bu senin maaş defterin," dedi İbrahim. "Sen Teğmen Şakir İsmail'sin. Görev emrini Halit Paşa imzalıyor. Bir de iyi doldurulmuş bir para kesesi." Tek tek verdiği her şeyi alırken Vartan, albayın dokunduğu elinin terden ıslanmış olduğunu fark etti. "Bu yol Karadeniz'e götürüyor." "Bu benim istikametim değil," diye cevap verdi Vartan. Sesi kararlıydı. İbrahim bir uzman tavrı takındı. "Ben bu istikamet için nedensiz karar vermedim. Şu an bir nehir geçidinde bulunuyoruz. Fakat görev emrin senin İstanbul'a gitmen gerektiğini yazıyor. Güneye değil, biliyorsun." "Evet," diye cevap verdi Vartan. "Zaruret doğarsa ben Halep İstanbul Toros Ekspresi'ne binmek istediğimi iddia edebilirim." "Uzun bir seyahat için ihtiyaç duyacağın her şeye sahipsin," diye açıkladı İbrahim ve atın heybesine vurdu. "Kumanya, tütün, cephane, tıraş bıçağı, pusula ve harita. İki günlük su." "Ama bu senin atın," diye bağırdı Vartan birdenbire. "Onu sana hediye ediyorum. Onunla çok uzaklara gideceksin." "Hayır, teşekkür ederim. Benim için bir başka at da makbuldür." Vartan, albayın siyah parlak tüylü bu hayvanı gözü gibi koruduğunu biliyordu. Uzun yolda bununla boy ölçüşecek başka bir at yoktu. İbrahim gevşemedi. Hiç kimse onu gücendirmeden bir dostun hediyesini geri çeviremez. "Eğer ben senin yıldızımla yolda olduğunu bilirsem akıbetin konusunda da daha sakin olurum. Ona bronz süslü başlık takımını taktım. Böylece jandarmaların sana itaatini sağlayabilirsin." "Teşekkür ederim İbrahim. Buna çok dikkat edeceğim." Caddeye çıkınca sıkı sıkı kucaklaştılar. Bir daha asla görüşemeyebilirlerdi. Bu duygu onlara bu anda konuşmak istedikleri her şeyi unutturdu. Vartan eğere atladı. Alışık olmadığı binicisini fark eden Yıldız'ın nefes alışları hızlandı, tepindi. İbrahim onun alnını okşadı ve dedi ki, "Yollarımız burada ayrılıyor dostum. Seni tanıdığım için çok mutlu oldum ve şimdi senden ayrılmak zorunda olduğum için de aynı derecede üzgünüm. Seni asla unutmayacağım. Kaderinin peşinden git." Bu sözler sanki Vartan'dan çok ata yönelikti. "Hoşça kal," dedi Vartan basitçe. Boğazı düğümlenmişti. Geri döndü ve atını yavaş yavaş ırmağa götüren çalılıklardan aşağı sürdü. Kısa bir tereddütten sonra at akarsuya girdi. Jüpiter mavi bir pırıltıyla güneş ufku üzerinde parlıyor ve ona yol göstermek istermiş gibi görünüyordu. Mağara yavaş yavaş dolmuştu. Jandarmalar hala özgürlükte olan sürgünlerin izini arayıp bulmak için vadiyi ve dağları akşama kadar taradılar. Çoğu yaralı olan kaçaklar oturmak için kendine bir yer bulmadan önce mağaraya daha önce yerleşmiş olanların üzerinden geçmek zorunda kaldılar. Kubbede ağlama ve hıçkırıklar daha yüksek sesle yankılanıyordu. Umudu ile birlikte şuurunu da kaybeden bir kadın en son gelendi. Mırıldanıyordu. Ciyak ciyak çınlayan sesi sinirlere dokunuyordu. Birisi sessiz olmasını istedi. Boşuna. Yaşlı bir adam yüksek sesle bir dua okudu. Kargaşa yavaş yavaş yatıştı. Jandarmalar mağaranın önündeki bir ateşin yanında nöbet tuttular. Ölüleri ne yapacaklarını ve öğleden sonraki çatışmaları konuştular. Fedailerin yeniden saldırıp saldırmayacağını tartıştılar. Heyecanlı ve gergindiler. Ermeniler olabilecek bir misillemeden korkmuyorlardı. Bir müddet sonra nöbetçilerde bir hareketlenme oldu. Atların ve arabaların yaklaşmakta olduğu duyuluyordu. Bir haber son kişiye kadar yayıldı. Az önce ordunun yüksek rütbeli subayları gelmişti. Herkes bunun anlamını kavramaya çalışıyordu. Bu yüksek rütbeli subayların jandarmanın insanlık dışı muamelesini engelleyebileceği, nihayet su içip bir şeyler yiyebilecekleri düşüncesine kapılmışlardı. Bu tahmin kısmen doğruydu. Su ve yemek dağıtılmasa bile nöbetçiler en azından tutuklulara saldırmıyordu. Thomas annesine sıkıca sarılmış uyuyordu. Mara çok yorgundu ama annesinin durumunu gözlemek için 2 dakikada bir uyanıyor. Adnan Hanım buraya gelişlerinden bu yana kendine gelememişti. Ateşi düşüyor ama ıslık çalan nefesi ve zayıflayan nabzı Mara'yı rahatsız ediyordu. Anne, anne. Adnan Hanım hiçbir tepki vermiyordu. Acaba bir şey istiyor muydu? Mara yanağını annesinin yanağına dayadı, saçını okşadı, fısıldadı. Ben buradayım anne. Size bakıyorum. İyi dinlenin. Yarın sabah daha iyi olacaksınız. Göreceksiniz. Size bakacağız. Yeniden iyileşeceksiniz. Ağran günün ışığı mağaranın içine sızıyordu. Maro, Adnan Hanım'ın ayaklarının ve ellerinin şiştiğini ve morardığını gördü. Yüzü kansızdı ve dudakları mosmordu. Artık ateşi yoktu. Aksine alnı soğuktu. Hayır, o ölemezdi. Maro kuşkusuyla savaştı. Bir yolunu bulmalıydı. Hangisi olursa olsun fark etmezdi. Belki de son gece gelen subaylar arasında bir doktor vardı. Yoksa bile her halükarda yanlarında ilaçları vardı. Maro annesini ve oğlunu dua eden bir yaşlı kadına emanet ederek çıkış yoluna yöneldi. Girişteki nöbetçi sırtını mağaraya dönmüş, çukur kazan birkaç meslektaşını gözetliyordu. Ötekiler bir örtüye sarılmış yerde uyuyordu. Tahminen 100 adım uzakta örtülü bir arabayla bir kaleşe arasına bir büyük ve bir küçük 2 çadır kurulmuştu. Beyaz giyinmiş, geniş etekli, Arap tarzı türban takmış 2 adam çadırları koruyordu. Yakınlarında bir oğlan bir ispito ocağında yiyecek bir şeyler hazırlıyordu. Maro adamlara doğru koştu. Dur diye bağırdı nöbetçi. O daha hızlı koştu. Jandarmalar kazma ve kürekleri bıraktı. Maro'yu takibe başladılar. Maro kendisini tutan ellerden kaçmak için zikzak çizerek koşuyordu. Çadırın önündeki adamlara bağırdı. Ben bir subayla konuşmak istiyorum. Onu dikkate bile almadılar. Jandarmalar sürü halinde hücum ettiler. Birkaçı Maro'nun yolunu kesmek için önüne koştu. Bundan zevk alıyor, gülüyor, müstehcen şakalar yapıyorlardı. Zaptiyenin birinden kurtulmak için bir çelme taktı, eteği yırtıldı. Yırtılan eteğini eliyle kapattı. Karnına doldurduğu elbise parçaları yere düşmüştü. Jandarmalar gülüştüler. Yeni bir çocuk için hazır, dedi burnunun dibindeki biri. Bunu söyleyen nöbetçi kadının üzerine çullandı. Birlikte yere yuvarlandılar. Kadın vahşice etrafına saldırdı ve adamın elini ısırdı. Diğerleri oraya koştular ve kadının üzerine atladılar. Kadın yüzlerini tırmaladı. Kollarını sıkıca tuttular ama ona tecavüze yeltenen adamları püskürtmek için tepindi. Korsacı parçalandı, çıplak göğüslerinin görüntüsü adamları daha da heyecanlandırdı. Onlarca el kabaca Maro'nun vücuduna dokundu. Kendini boşuna koruyor ve var gücüyle bağırıyordu. Bırakın beni, bırakın beni, bir subayla konuşmak istiyorum. 2 atlı yakına geldiler ve eğerleri üzerinde sahneyi izlediler. Genç olanı sahte karın şişirmeye ve kadının kendini savunmadaki cevvaliyetine gülümsüyordu. Maro bu adamın bakışını yakaladı. Öfkeden parlayan gözleri yalvarmaya başladı. Adamın gülümsemesi sona erdi. Dedi ki Maro, amirle konuşmak istiyorum. Bir el peçesini indirdi. Sık saçları dağılıp aşağı sarktı. Atlı bu yüzü görünce derinden sarsıldı. O bu güzelliği tanıyordu. ''Bırakın onu!'' diye emretti. Jandarmalar adamı duymadılar. Refakatçisi olan iri adama işaret etti. Adam atından atladı ve saldırganları kırbaçlayıp tekmeleyerek dağıttı. ''Müdürün ne dediğini duymadınız mı? Orospu çocukları!'' Sert vurdu. Bir jandarma döndü, protesto etmek istedi. Bir direkt yumruk onu yere serdi. Açık pantolon fermuarından ereksiyonu görünüyordu. Ötekiler sessizce toz oldular. Atlı indi. Beyaz yünden başlıklı palto içindeki bir adam atın gemini tutmak için oraya koştu. Müdür elleriyle göğsünü ve bir etek parçasıyla kalçalarını örtmeye çalışan Maro'ya doğru gitti. Beli oturan zeytin yeşili bir ceket ve şeritli bir binici pantolonu giyiyordu. Maro'ya merakla baktı. Şakaklarında kırlaşan saçlar, siyah kaşları ve öne çıkmış yanak kemikleriyle ince ve orantılı bir yüzü vardı. Kalkmasına yardımcı olmak için kadına elini uzattı. Benimle mi konuşmak istedin? Kendisine itaat edilmesine alışık olan bir adamın sakin ve emin sesine sahipti. Şimdi Maro onun merakını uyandırarak ilgisini çekmek zorundaydı. Ben asla bu kafilede olmamalıydım. Bu bir hata. Adamın şaşkınlığı gri yeşil gözlerinde okunuyordu. Bir el hareketiyle onun sözünü kesti. 5 dakika içinde çadırıma gel. Çadırına? Maro o anda kötümser olmayı kaldıramazdı. Kabul etti. Ahçının yanında duran su teknesini gösterdi. İçebilir miyim efendi? Tabii dedi adam ve bir parmak fiskesiyle işaret edip Abdullah bayanla ilgilen dedi. Oğlan çömleğini kaldırdı ve Maro'nun yanına geldi. Önünde eğildi. Beni takip eder misiniz hanım? 13 veya 14 yaşındaydı. Gülümseyince kar beyazı dişleri göründü. Saçları siyah, karakul koyunu gibi kıvırcıktı. Maro ellerini suya daldırdı, iştahla içti. Yüzünü yıkadı ve elbisesini olabildiğince düzeltti. Emir gücü olan birini yanına almak için açıkça tek şansı vardı. Bunu kaçıramazdı. Annesinin hayatı, oğlunun hayatı, kendi hayatı bu oyuna bağlıydı. Gerekirse çekiciliğini de kullanacaktı. Bedri şefini çadıra kadar izledi. İri yapılı ve şişman olduğu gibi kıllı elleri ve kalın boynuyla bir boğayı andırıyordu. Aşağı sarkık gür bıyıkları zaten kaba olan yüz hatlarını açığa çıkarıyordu. 50 yaşlarındaydı, yani Şefi Rıza Bey'den de yaşlıydı. Davranışları yontulmamıştı. Rıza Bey'in ince tavırları ve gösterişli haliyle tam bir tezat oluşturuyordu. Bu iki adam arasında dünya kadar fark vardı. Ama biri diğerine muhtaçtı. Bedri gırtlağından bir sesle sordu. Zamanınızı niçin bu kadına boşa harcıyorsunuz Rıza Bey? Yola devam etmek zorundayız. Bana ne zaman uyarsa o zaman hareket ederiz diye açıkladı Rıza Bey sinirli bir sesle. Ardından hemen sakinleşti ve yüzüne melankolik bir ifade gelip oturdu. Biliyorum Bedri, geçen gece bir rüya gördüm. Konunun kendisini ne kadar çok heyecanlandırdığını göstermek için Bedri döndü ve gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Rıza'nın bu gerekçesine asla karşı koyamazdı. Şefi çok büyük varlığına ve yüksek eğitimine rağmen Mekke'de teoloji okumuş, Paris Üniversitesi'nde 2 yıl eğitim görmüştü, yaşlı bir kadından bile fazla batıl inanç sahibiydi. Bedri dışarı çıktı ve mırıldanarak dedi ki, ''Size Ermeni kadını gönderiyorum.'' Abdullah kahve pişirsin. Bedri oğlanı ispirto ocağının yanında buldu ve onun kestirme bakışlarla süzen Maro'dan gözünü ayırmadan emri oğlana iletti. Kadına parmağıyla çadıra gitmesini işaret etti. Bir duvarın yanında bir sahra yatağı duruyordu. Bir yerde metalden büyük bir seyahat çantası vardı. Bu düzenlemeyle ortada çok yer kalıyordu. Rıza Bey üzerinde açılmış bir hayıt olan portatif bir masanın önünde duruyordu. Ziyaretçisini bavulun üzerine oturmasını işaret etti. Abdullah tabakların üzerinden dumanı tüten 2 fincanla bir tepsi getirdi. Önce efendisine verdi, sonra Maro'ya bir fincan sundu. Kahve, şeker, dudaklarını yaktı Maro'nun. Hissetmeden içti. Kahveyi her şeyden çok seven ve uzun süredir içemeyen annesini düşündü. Maro peçesiz olduğu için Rıza Bey bakışını ondan ayırmıyordu. Baygın gözleri ona düşünceli bir ifade veriyordu. Konuşmaya başlayana kadar Maro'nun beklediği nezaket ortama hakimdi. Garip dedi adam ciddi ve yankılı bir sesle. Geçen gece bir rüya gördüm, hala kafamı meşgul ediyor. Güçlü bir hortum beni eğrimden kaldırıp havaya taşırken ben bir ovada 4 nala gidiyordum. Yüksek dağların üzerinde uçuyordum. Ve birdenbire rüzgar durdu, daire çizen hareketlerle boşluğa düştüm. Nefesim kesildi, Pırat'ın akıntısına kondum. Akıntıya direnmek imkansızdı. Yüksekten dökülen bir şelaleye sürüklendim. Aşağı uçtum ve su yuttum. Ama bir el tutup beni sahile çekti. Kendime geldiğimde yanımda diz çökmüş bir kadın duruyordu. Bir yudum kahve içmek için sustu. Maro'nun şaşkınlığı sınırsızdı. Ne saçma bir durum. Yanlarında yüzlerce insan büyük bir yoksullukta yaşarken kaderi ona bağlı bu adam tam bir sükunet içinde bir rüya anlatabiliyordu. Kendisi kahve höpürdedi. Bu türden çocuklukları dinlerken Azni Hanım ölüm döşeğindeydi. Maro kendini tuttu çünkü ters bir şey söylememenin yararlı olacağını hissetti. En şaşırtıcı olanı beni kurtaran kadının sana benzemesiydi diye devam etti. Tesadüf, tesadüf yoktur. En küçük yağmur damlası bile Allah'ın belirlediği gibi tam yerine ve zamanında düşer. Ne söylemesi gerektiğini bilmeyen Maro başıyla onayladı. Rüyalar elçidir. Rüya yorumlamayı bilir misin? Hayır diye cevap verdi kadın. Aynı anda bu cevabından pişman oldu. Bu rüyayı öyle yorumlayabilirdi ki Rıza Bey onun iyiliğini isteyen biri olabilirdi. Bana ne söylemek istiyordun? Sesi soğuklaşmıştı. Maro hemen annesinden söz etmemeyi tercih etti. Kendine güveni olan kesin bir sesle cevap verdi. Ben Osmanlı ordusunun bir subayının karısıyım. Ben, annem ve oğlum bu kafileye sokulmamalıydık. Kocana ne oldu? Bartın'ın tutuklandığını söylemekten bilerek kaçındı. O albay, tıbbın hizmetinde bir subay. Cephede hizmet ediyor. Ondan haber alamadım. Kadın boynundan oval bir madalyon aldı ve adama vermeden önce açtı. Gümüş kapakta Bartın'ın üniformalı bir fotoğrafı bulunuyordu. Kendiniz görün. Rıza Bey, üzerinde Maro'nun Paris'teyken göründüğü diğer fotoğrafa bakmayı tercih etti. Bakışı Maro'dan madalyona çevrildi. Bu yırtık pırtık sürgün gerçekten de resimdeki Batı modasına göre giyinmiş şık kadın mıydı? Bundan emin olmak istiyordu. Madalyonu kapattı ve tarif edilmez bir ses tonuyla şunu söyleyerek geliverdi. Güzel bir adam. Sivas'taki komiser bana evimizde kalabileceğimizi garanti etmişti. Fakat zabbiyeler bizi zorla sürdüler. Adam hafifçe kafasını salladı. Baş parmağı ve işaret parmağıyla inci bıyığını sıvazladı. Ve şimdi diye devam etti Maro, sesi alabildiğine üzgündü. Annem ölüm döşeğinde. Bu üzücü. Acilen bir doktora veya ilaçlara ihtiyacı var. Burada böyle imkanlarımız yok dedi adam can sıkıcı bir tavırla. Fincanını tabağın üzerine koydu ve bunu Maro'ya karşı söyledi. Kahve falı okur musun? Ona tam da ölmekte olan annesini anlattığı şu anda bu adamın bir kalbi yok muydu? Maro fincanı onun suratına fırlatabilirdi ama o ürkek neredeyse çocuksu bir yüzle cevabını bekliyordu. Bu defa adamın batıl inancından yararlanma fırsatını kaçıramazdı. Gözünü kırpmadan yalan söyledi. Evet, her zaman. Kahvenin oluşturduğu çizgileri dikkatli dikkatli araştırdı. Bir fikir, çabuk. Sonunda kahve telbesi bir evin duvarlarını ve bir damı hatırlattı. Büyük bir ev görüyorum. Bir yolun tam sonunda. İçinde çok insan var. Hepsi mutlu onların. Bir bayramı kutluyorlarmış gibi görünüyor. Eve zaferle dönülmüş. Etrafında ağaçlar ve hemen yanında bir neredeyse bir kilise diyecekti. Düzeltti. Bir caminin minaresi. Rıza Bey'in yüzü aydınlandı. Ona para sundu. Kadın reddetti. Adam şaşırdı. Fakat bu hep ödenmeli. Ödenmezse söylenen gerçekleşmez. Bunu bilmen gerek. Maro kurnazca yanında duran bir meyve sepetini gösterdi. Benim için meyveler tüm altınlardan daha değerlidir. Hoşuna gideni al dedi adam. İyi niyetli olduğu belliydi. Maro 3 şeftali ve 1 avuç dolusu hurmayı dizinin üstünde duran peçesine sakladı. Bu hareketiyle valizin yanarında duran bir kitabı yere düşürdü. Onu kaldırmak için acele etti ve özür diledi. Deri cilde dokunurken farkına vardı. Bir kitap, şimşek gibi Varta'nın kütüphanesindeki resim aklına geldi. Galip dededen güzellik ve sevgi. Öleli 100 yılı geçti, büyük bir şair diye açıkladı Rıza Bey. Kitabı aldı ve masaya koydu. Maro ondan tam bu anda rica etti. Sivas'a geri dönmeme izin verin. Ben anneme bakabilecek birini mutlaka bulacağım. İmkansız. Oraya canlı olarak varman için büyük bir askeri konvoya ihtiyacın var. Annem böyle bir yolculuğa çıkamayacak kadar hasta değil mi? İstanbul'da akrabalarım var diye ısrar etti Maro. İstanbul uzak dedi adam. Dalgın görünüyordu. Bırak düşüneyim. Bu hoş tavırlı ve külfet yaratmayan tarzıyla bu Ermeni kadınla sohbet hoşuna gitti. Kararlılığı da hoşuna gitti. Eğitimli bir kadın olduğu açıktı. Cılız, taranmamış, yırtık pırtık olmasına rağmen güzelliği göze batıyordu. Rıza Bey için güzellik her şeyin üstündeydi. Onu istiyordu ve ne istemişse almıştı. Daha önemli olan da rüyasıydı. Aynen bu kadın onu akıntıdan kurtarmıştı. Aynı bakış, aynı ağız. Bu onun hayatına bir rol oynamak üzere çağrıldığı anlamına geliyordu. Yolun sonundaki büyük ev, insanlar, ağaçlar, cami. Onun Antep'te oturduğu konağı tasvir etmişti. Tüm bu işaretler yanlış olamazdı. Fakat o eve zaferle dönüş ne anlama geliyordu? Kadın bunu bir dahaki sefere kahve falını okuyup söylerse belki öğrenebilirdi. Senin sürgünlerin yanında kaybedecek hiçbir şeyin yok. Seni özel korumama alıyorum. Hemen yola koyuluyoruz. Maro'nun gözlerine yaşlar doldu ama sesi bir ultimatom gibiydi. Ancak annem ve oğlumla. Rıza Bey ona bir şey kabul ettirebildiği için mutluydu. Darende'den geçeceğiz. Orada annenle ilgilenilir. Oğlun kaç yaşında? 6. Adı ne? Thomas. Ya senin? Maro Balyan. Ad yeterli Maro. Bu tınıyı seviyorum. Ya siz efendi? Siz kimsiniz? Rıza Bey. Maro ayağa kalktı ve eğildi. Ona annesinin kuşağında dikilmiş olan altın parçalarını sundu. Adam öfkeyle reddetti. Buna teşekkür borçlu değilsin. Ben sadece hakka inanan birinin merhametini gösteriyorum. Maro tuttuğu kumaşı bilincinde olmadan kavradı. Mağaradaki insanlar açlık ve susuzluktu. Maro bilmeden onun bir yarasına basmıştı. Geçen hafta bölgeden geçerken yaptığı teftişte gördüğü şey onun huzurunu kaçırmıştı. Bu zulüm ve bu anlamsız cinayetler. Bunda onun da sorumluluğu vardı. Rıza sonuçları denetleme sorumluluğunu üzerine almadan ülkenin güneyinde tehcirin başkaları tarafından kontrolüne onay vermişti. Başkentin emirlerini vali ve belediye başkanlarına iletmek, herhangi bir şehirden tehcirin zamanını tespit etmek, kağıt üzerinde rotayı belirlemek ve bir harita üzerinde kontrol kamplarının kurulacağı noktaları işaretlemek bir şeydi. Ama önemi tamamen farklı olan şey, alınan önlemlerin insanlar üzerindeki etkisini bizzat kendi gözleriyle görmekti. Rıza Jöntürk hükümetinin son zamanlardaki politikasıyla büyük bir yanılgı içine düştüğünden emindi. Ayrıca dini görüşleri kendisini bu önlemlerde oynadığı rolü reddediyordu. O bu karşı koyuşu dikkate almak zorundaydı. Eğer yönetimde önemli bir görev alınıyorsa bunun bir bedeli vardı. Rıza Bey ailenin en büyük çocuğu olduğu için şimdiye kadar kendini ailenin servetini ve gücünü artırmaya adamıştı. Büyük babası ve babası zaten çoktan Antep çevresindeki geniş pamuk tarlalarının büyük bir bölümünü satın almışlardı. Bizzat kendisi Antalya bölgesinde gemi yapımında kullanılan ağaç plantajlarını ele geçirmişti. 44 yaşındaydı. Bu yaş artık onun için toplumsal sorunları düşünmeye başlama yaşıydı. Nesillerden beri ailesi vali, bakan ve hatta sultanın hizmetinde sadrazam olarak görev yapıyordu. Bedri çadıra geldi. Maro onun insafsız bakışını ve zalim gözlerini sırtında yakaladı. Rıza Bey'e dönerek yalvaran bir sesle tekrarladı. İnsanlar aç ve susuz. Adam gülümsedi ve yüzüne büyük bir insanlık yansıdı. Ben bu konuda emirlerimi çoktan verdim. Değil mi Bedri? Tabii diye efendisine cevap verdi adam. Rıza Bey Maro'ya seslendi. Annene geri dön, seni aldıracağım. Kadın elini göğsünün üzerine koydu. Size kalpten teşekkür ederim Rıza Bey. Maro gidince Bedri patladı. Ne gibi emirler? Beni doğru anladın. Bu zavallı insanlara yiyecek ve içecek verilmeli. Bedri bu vicdani sesi duyunca geri çekildi. Doğumundan beri tanıdığı Rıza onu yine şaşırtmıştı. O sözü sözüne uymayan kararsız bir adamdı. Kuzu iken bir saniye içinde aslan oluverirdi. Hayat yolları uzun süredir birbirine bağlanmıştı. Bedri, Rıza'nın babasıyla dostluk kurmuştu. O, Sultan Abdülhamid'in gizli polisinde çalıştığı için Rıza'ya karşı bir suikast planı yapıldığını, Jöntürk üyelerinden olduğunu öğrenmişti. Jöntürklerin devriminden sonra Bedri'nin hayatını kurtarma sırası Rıza'daydı. Bedri'yi dar ağacında ölmekten kurtarmak için etkisini ve ilişkilerini kullandı. Ardından Bedri'yi yardımcı olarak hizmetine aldı. Bedri bu pis işler için uygun bir adamdı. Ne oldu Rıza Bey diye sordu Bedri. Dostça bir vurgusu vardı. Bunu bir türlü anlayamıyorum. Anlamayacak ne var dedi Rıza soğukça. Sen sadece itaat edeceksin. Bedri sevinsin miydi, üzülsün müydü? Su tamam ama yiyecek. Tutsakları çevredeki çiftliklere götür. Bedri direnemedi. Çiftçilerimin elinden yiyeceklerini Hristiyanlara vermek için almak. Rıza'nın öfkeli bakışı onu söylediğine pişman etti. Bedri dayanamadı. Emirleri siz veriyorsunuz ama zaman geçiyor. Vaktimiz yok, bilmek zorundasınız. Hareketimizi erteliyoruz diye açıklama yaptı Rıza. Bir el hareketiyle sorunun önemsiz olduğuna işaret etti.